Kitabın adı Portredeki Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 29. Ayrım. Bölüm 14. Eve, Leanne Browning'i dairesinde buldu. Profesör, siyah, dar bir tayt ve bluzun üzerine kırmızı bir tunik giymiş ve saçını tek bir örgüyle örmüştü. "Damon Dallas, memur hanım, tam vaktinde yakaladınız. Angie ve ben de çıkmak üzereydik." Konuşurken elini uzatarak onları içeri aldı. "Central Park'ta birkaç saat çalışalım dedik. Sıcak nedeniyle birçok ilginç karakter dışarı çıkıyor." "Biz de dahil," dedi Angie. Geniş bir malzeme kutusu taşıyarak odaya girmişti. Leanne kısık ve şuh bir sesle güldü. "Ah, kesinlikle biz de dahil. Sizin için ne yapabiliriz?" "Bazı sorularım var." "Pekala, oturalım ve onları cevaplamaya çalışalım. Zavallı Rachel hakkında mı? Yarın akşam bir anma töreni olacak." "Biliyorum. Şu fotoğraflara bir bakmanızı istiyorum. Şahsı tanıyor musunuz?" Leanne, Canby'nin üniversite önündeki fotoğrafını aldı. "Hayır." Eve, kadının yüzünü dikkatle incelerken Leanne dudaklarını büktü. "Hayır," dedi tekrar. "Öğrencilerimden biri olduğunu da sanmıyorum. Bu yüzü kesinlikle hatırlardım. Çok dikkat çekici bir yüz, çarpıcı." "Vücudu da güzel," diye ekledi Angie. Kanepenin arkasından uzanmış bakıyordu. "Çok güzel ve zarif beden hatları var. Ve harika bir çalışma, çok güzel görüntülenmiş. Bu olay da aynı değil mi?" diye sordu Leanne. "Aynı portre sanatçısının. Bu yakışıklı genç adam da öldü mü?" "Peki ya bu?" Eve, dans grubunun fotoğrafını uzattı. "Ah, bir dansçı. Elbette, tam bir dansçı bedeni var değil mi?" Biraz huzursuz olduğunu gösteren hafif bir ses çıkardı. "Hayır, tanıdık gelmedi. Bu gençlerden hiçbiri tanıdık değil. Ama aynı fotoğrafçı çekmemiş değil mi?" "Neden öyle olduğunu düşünüyorsunuz?" "Farklı bir stil ve tekniği var. Bundaki kompozisyon harika ve şuradaki gölgeler muhteşem kullanılmış. Drama eklenmiş. Elbette bu çalışmada biraz drama gerekir ama bence bu dans çalışmasını çeken her kimse daha tecrübeli, daha eğitimli ve işin aslı daha yetenekli. Kesinlikle. Aslında bir tahminde bulunmam gerekirse bunun bir Hastings fotoğrafı olduğunu söyleyebilirim." Eve arkasına yaslandı. Oldukça etkilenmişti. "Bir fotoğrafa bakıp onu kimin çektiğini söyleyebilmek mümkün mü?" "Elbette. Yani eğer sanatçının belirgin bir stil ve tekniği varsa gayet mümkün. Tabii zeki bir öğrenci ya da becerikli bir hayran çok iyi kopya çalışmalarla, dijital manipülasyon ve rötuşlarla da işi bir oranda götürebilir. Ama baktığım ilk fotoğrafta çok belirgin bir stil olmadığını söyleyebilirim." Profesör her iki fotoğrafı da yan yana koyarak tekrar inceledi. "Hayır, kesinlikle farklı ellerden çıkmış. Aynı konuya ilgi duyan ve onu tamamen farklı perspektiflerden gören iki farklı sanatçı." "Hastings'i şahsen tanıyor musunuz?" "Evet, çok yakından tanımıyorum gerçi ve birilerinin onu yakından tanıyabileceğinden de şüpheliyim. Çok öfkeli ve değişken bir ruh. Ama çalışmalarını sık sık derslerimde kullanırım ve biraz yoğun sayılabilecek ikna turlarından sonra zaman zaman stüdyosunda öğrencilerime atölye çalışması yaptırır." "Ona sağlam para ödemek zorunda kaldı," dedi Angie. Kadın hala kanepenin arkasından uzanıyordu ve çenesini neredeyse Leanne'in omzuna dayamıştı. "Hastings parayı sever." "Doğru." Leanne'in sesi çok keyifliydi. "Konu sanatı olunca taviz vermez ama para kazanma ve kar yapma konusunda da sıkıdır. Mağazasını, ticari çalışmalarını, vaktini para kazanmaya göre ayarlar." Eve'in aklına başka bir açı gelmişti. "Peki, öğrencilerinizden biri hiç ona modellik ya da asistanlık yaptı mı?" "Ah, evet," dedi Leanne kıkırdayarak. "Ve daha sonra her birinden bir araba şikayet dinledim. Bu nasıl kaba, sabırsız, vahşi, basit, öfkeli ve saldırgan bir adammış. Ama hepsi de çok şey öğrendi, sizi temin ederim. İsimlerini almak isterim." "Tanrım, Taman, 5 seneden uzun bir süredir Hastings'e bir sürü öğrenci gönderdim." "O isimleri istiyorum," diye tekrarladı Eve. "Kayıtlarınızdan ya da hafızanızdan bütün isimleri. Peki ya bu fotoğraf, dedi Sulu'nun ölüm pozunu uzatarak. Ah! Profesörün Angie'nin elini tutan eli havaya kalktı. Ölüm dansı, korkunç. Ama fotoğraf başarılı, adam işinde ilerliyor. Neden öyle düşündünüz? Çok keskin ve dikkat çekici, etkileyici, vurucu, ölüm dansı. Bu fotoğrafa bu ismi verirdim ben. Şuradaki gölge ve ışık kullanımlarına bakın. Siyah beyazı seçmiş, bedene akıcı, neredeyse şeffaf bir poz vermiş. Yüzün üzerinde biraz daha çalışabilirdi. Bu yüzdeki potansiyeli tam olarak kullanamamış ama genel olarak çok başarılı. Ve tanrım, korkunç. Siz de genelde siyah beyazı seçiyorsunuz. Kitabınızın çoğu siyah beyaz fotoğrafçılığa ve görüntülemelere ayrılmış. Lien şaşkın bir bakışla Eve döndü. Kitabımı mı okudunuz? Tarama usulü bir göz attım. Işık hakkında pek çok şey var. Işık kullanımı, ışık inşası ve kısıtlaması, ışık filtrelemesi, ışığın yokluğu. Işık olmadan görüntü olmaz ve ışığın tonu görüntünün tonunu belirleyen şeydir. Işığın nasıl kullanıldığı, sanatçının ışığı nasıl yönlendirdiği ya da gördüğü, sanatçının becerisinde önemli bir ölçüttür. Bir saniye bekleyin. Ayağa kalkarak hızla odadan çıktı. Ondan şüpheleniyorsunuz. Angie doğrularak gözlerini Eve dikti. Tanrım, nasıl böyle bir şey düşünebilirsiniz? Lien kimseyi incitemez, bir çocuk kadar masumdur o. Kötülük yapmak onun içinde yoktur. İşimin bir gereği de bazı sorular sormaktır. Angie başını salladı ve koltuğun arkasından dolanarak geldi, Eve'in karşısına oturdu. İşiniz size çok büyük bir ağırlık katıyor. Ölüme baktığınızda gözlerinizde çok yoğun bir acıma oluyor. Kenby'nin fotoğrafını Eve uzattı. Uzun süre orada gözlerinizde kalmıyor ama bence içinizde kalıyor. Acımamın ona bir faydası yok. Hayır, sanırım yok, diye cevap verdi Angie, Lien elinde küçük bir kutuyla içeri girerken. Hey, bu bir delikli kamera, diye neşeyle zıpladı Peabody. Sonra ani çıkışı karşısında kendi de mahcup olmuş gibi, amcamın vardı da diye açıklama yaptı. Küçükken kamerasıyla oynamama izin vermişti birkaç kez. Eve, küçük kutuyu inceleyerek, nasıl da Free Egger'lara uygun, dedi. Ah evet, bu çok eski teknik bir alettir. Lien kutuyu masanın üzerine koydu, objektifin üzerini kaldırdı ve küçük delikli gözü Eve doğru çevirdi. El yapımı bir kutu, fotoğrafik şerit içinde, lensler deliğin dışındaki ışığı ve görüntüyü yakalıyor ve içine alıyor. Pekala, kıpırdamayın, dedi Eve. O kutu benim fotoğrafımı mı çekiyor? Evet. Görüyorsun ya, buradaki mucizeyi yaratan ışık, her bir öğrencimden böyle bir delikli kamera yapmasını ve onu gözlemlemesini, onunla denemeler yapmasını isterim. Mucizeyi anlamayanlar, yani evet belki iyi fotoğraflar çekmeye devam edebilirler ama asla sanat yapamazlar, yaratamazlar. Bakın, konu sadece teknoloji ve aletler değil, sadece ekipman ve manipülasyon da değil. Fotoğrafçılığın merkezinde ışık ve ışığın ne gördüğü vardır. Ve ışık aracılığıyla bizim ne gördüğümüz. Peki, ışıktan ne çıkardığımız, diye sordu Eve onu izleyerek. Işıktan çıkarıp aldığımız şeyler? Olabilir. Bazı ilkel kültürler, fotoğraf makinesinden korksa da görüntülerini esir alıp ruhlarını çaldığını düşünse de, bazıları bu makinenin kendilerine ölümsüzlük verdiğine inanırdı. Biz de pek çok yönden o iki farklı inancı harmanladık. Evet, görüntüleme ile bazı şeyleri ölümsüzleştiriyoruz. Zamandan bazı anları çalıp onları muhafaza ediyoruz. Çektiğimiz her bir objeden, her kişiden bir şeyler alıyoruz. Bir an olabilir yine bu, bir düşünce, bir tavır, bir ışık. Asla bir daha o an olmayacak, geri gelmeyecek. Bir saniye sonra her şey akıp gitmeye devam ediyor olacak. Geçti gitti o an ama fotoğrafta sonsuza dek muhafaza edilecek. Ve bunda nasıl bir güç olduğunu hissedebiliyor musunuz? Bir ölünün fotoğrafında herhangi bir ışık, tavır ya da düşünce olmaz. Ah, kesinlikle olur. Yalnız sanatçıya aittir onlar. Ölüm, evet, ölüm kesinlikle çok belirleyici bir andır. Evet, Bakalım elimizde ne var? Lien, kutudaki deliği tekrar kapadı, sonra bir kağıt çıkardı. Kağıdın üzerinde Eve'in görüntüsü vardı. Adeta solgun bir kara kalem çalışması gibiydi. Işık, görüntüyü yakalar, kağıda işler ve orada muhafaza eder. Işık, dedi, fotoğrafı Eve'e uzatarak. Buradaki enstrüman ve sihir ışıktır. Işık, ruhun kendisidir. Gerçekten ilginç bir kadın, dedi Peabody dışarı çıktıklarında. Eminim muhteşem bir öğretmendir. Işığı ve görüntüleri böyle manipüle etmeyi bilen biri olarak da binanın güvenlik diskindeki görüntüleri, saat ayarlamalarını gayet rahat değiştirmiş olabilir. Yani cinayet anında nerede olduğuna dair ifadesinde boşluklar var. Yani o anlamda işi yapmış olabilir. Yöntem, o bakımdan da çok uygun bir aday. Sadece nedeni bulmak kalıyor. Evet ama ben... Ondan hoşlanmanı bir kenara koy. Eve trafikte ilerlemeye başladı. Profesörün iki çekici üniversite öğrencisini seçip, takip edip öldürmesindeki neden ne olabilir? Sanat. Bence konu tamamen sanatla ilgili. Daha derine in Peabody. Pekala. Peabody'nin içinden şapkasını çıkarıp kafasını kaşımak gibi bir arzu yükseliyordu ama direndi. Seçtiği objeyi kontrol etmek, yaratabilmek adına sanatı kontrol etmek. Bir boyut o diye katıldı Eve. Kontrol etme, yaratma ve peşinden gelen ödüller. İlgi mesela, tanınma ve takdir, hayranlık. Bu durumda elimizde bir öğretmen var. Öğretiyor, bilgisini aktarıyor, yeteneğini ve tecrübesini aktarıyor. Karşısındakilerse bunları alıp kadının olmadığı bir şey olmakta kullanıyor. Birkaç kitap yazmış, bazı fotoğrafları basılmış ama bir sanatçı olarak anılmıyor değil mi? Bir öğretmen olarak anılıyor. Öğretmenlik çok saygın ve genellikle hak ettiği karşılığı görmeyen bir meslek. Örneğin sen çok iyi bir öğretmensin. Ben kimseye bir şey öğretmiyorum. Eğitim veriyorum belki ama o tamamen farklı bir şey. Bana bir sürü şey öğretmemiş olsan bu kadar kısa zamanda dedektiflik rozetini alıyor olamazdım. Eğitmemiş olsaydım diyelim ve konumuza dönelim. Diğer boyutsa, fotoğrafını çektiği objelerden aldığı şey ve onları sadece o şey olarak görmek. Hakları ve ihtiyaçları, bir ailesi ve yaşamı olan bir insan olarak değil de bir obje olarak görüyor. Resmini çektiği mesela ağaç gibi, vazo gibi bir şey sadece. Eğer istediği şeyi almak için ağacı kesmek zorundaysa da işler bizim için kötü demektir. Kesilecek bir sürü ağaç daha var. Burada bir Free Agger'la konuşuyorsun. Peabody hafifçe ürperdi. Ağaçları kesip durmak bana hiç de basit bir örnek gibi gelmedi. Katil sadece can almanın verdiği heyecan için öldürmüyor. Öfkeyle ya da çıkar içinde değil. Cinsel bir durum da yok ama olay kesinlikle kişisel. Katile göre öldürdükleriyle arasında bir yakınlık var. Bu kişi, bu seçilmiş kişi benim ihtiyaç duyduğum bir şeye sahip ve ben de gidip onu alacağım. Sahip oldukları şeyi alacağım. Böylece o benim olacak. Onlar bana dönüşecek ve sonuçta bir sanat eseri. Bu bir sanat. Bana hayran olun. Bu kulağa çok hastalıklı geliyor. Karşımızda hastalıklı bir kafa var ve zeki, soğukkanlı biri. Sence Profesör Browning mi? O da bir şekilde bağlantılı, o yüzden bağlantıları izleyeceğiz. Onu, Hastings'i ve iki kurbanı tanıyan kim? Hepsiyle bir bağlantısı olan kim? Onu bulmaya çalışacağız. Eve, Juilliard'da tiyatro bölümüyle başladı. Rachel Howard ve Kenby Sulu'nun yolları genç yaşamlarının bir noktasında kesişmişti. Eve, Peabody'yi Rachel'ın fotoğraflarıyla gezinip görüşmeler yapmaya gönderirken, kendi yapmayı düşündüklerine odaklandı. Cep linki sinyal verdiğinde bir prova salonunun arka tarafında durmuş, çeşitli hayvanlar gibi davranan bir grup genci izliyordu. Dallas, selam Teğmen. Rourke'un yüzü ekranı kapladı ve neredeyse aynı anda yüzündeki rahat gülümseme şaşkınlığa döndü. Neredesin? Hayvanat bahçesinde mi? Bir bakıma. Eve, arka plandan gelen sesi azaltmak için biraz uzaklaştı. Her şey yolunda mı? Gayet iyi. Eve, benim birkaç gün şehir dışına çıkmam gerekiyor. Aa! Rourke'un birkaç günlüğüne şehir dışına, ülke dışına, hatta gezegen dışına gidip gelmesi sıradan bir şeydi. Adamın bütün evrende yatırımları vardı sonuçta ama bunun zamanlaması kötüydü. ''Bilmiyorum ama belki birkaç gün daha İrlanda'ya gitmem lazım.'' dedi Rourke, Eve cümlesini bitirmeden. ''Oraya gidip bu konuyla ilgilenmem gerek.'' ''Aptal.'' diye düşündü Eve. Bu konunun onu aptallaştırmasına izin vermişti. Elbette Rourke'un oraya dönmesi gerekiyordu. ''Bak, gitmen gerektiğini biliyorum ama şu anda bir şeylerin tam ortasındayım. Davayı kapatana kadar buralarda olmam lazım. Sonra hemen izin alabilirim. Hatta bugün merkeze gider gitmez iznimi yazdırabilirim. Bunu yalnız yapmalıyım.'' Eve ağzını açtı. Konuşmadan önce kendine derin bir nefes almayı hatırlatması gerekmişti. ''Pekala, Eve, yapılması gereken şey bu ve inan bana endişelenmen için hiçbir neden yok. Bu konu hakkında ya da benim için endişelenmeni istemiyorum artık. Somerset'le ilgilenme işini sana bıraktığım için özür dilerim ama elimden geldiğince çabuk dönmeye çalışacağım.'' Eve, her ikisi için de yüzünü ve sesini sakin tutması gerektiğini biliyordu. ''Ne zaman gidiyorsun?'' ''Şimdi, hemen. Aslına bakarsan şu anda Mekik'teyim. Sana tam olarak nerede olduğumu söyleyemeyeceğim. Henüz bilmiyorum. Ama özel linkim yanımda. İstediğin her an bana ulaşabileceksin.'' ''Gideceğini biliyordun.'' Eve koridorda öğrenciler arkasından koşturmaya başlarken arkasını döndü ve sesini alçalttı. ''Bu sabah da biliyordun. Önce bazı ayarlamalar yapmam gerekti. Ama gitmek konusunda karar vermiştin.'' ''Evet, vermiştim. Ve seni durdurmak için bir şey yapmayayım diye bana bu şekilde söylemeye karar verdin.'' ''Eve, beni durduramazdın. Ve ben de yanımda gelip bakıcılığımı yapman için çalışma düzenini değiştirmene izin veremezdim. Sen benimle Dallas'a geldiğinde öyle mi yapmış oldun? Bakıcılık mı yapmış oldun bana?'' Rourke'un yüzüne öfke gölgeleri çökmeye başlamıştı. O tamamen farklı bir durumdu. ''Ah evet, sen erkek olduğun ve demirden hayaların olduğu için değil mi? Kusura bakma, hep unutuyorum. Kapatmam lazım.'' Rourke soğuk bir sesle konuşmuştu. ''Öğrendiğim zaman sana da nerede olduğumu haber vereceğim ve birkaç gün içinde dönmüş olurum. O kadar süreceğini de sanmıyorum. Döndüğümde hayalarımı tekmeleyebilirsin ama seni seviyorum. Görüşürüz. Rourke.'' Ama kocası telefonu kapamıştı. ''Lanet olsun, lanet olsun.'' Eve duvarı tekmeledi iki kez. Sert adımlarla prova odasına döndü ve yalanan kaplanlarla zıplayan maymunları iteleyip yolunu açarak hırsını çıkarmaya çalıştı. Prova hocası parlak mavi saçları olan kalem gibi incecik bir kadındı. Eve'i görünce "Ah!" dedi. "Bir de yalnız kurdumuz var. Şu müziği kes!" diye seslendi Eve. "Dersteyiz şu anda. Kapat." Eve rozetini çıkardı. "Hemen. Öğrencilerin dikkatini istiyorum." "Ah, lanet olsun, bir uyuşturucu araması daha mı? Çocuklar, durun." Bu kadar ince bir kadın için epey güçlü bir sesi vardı ve seslenmesiyle öğrenciler dikkat kesildi. Eve, öğretmenin önüne geçti. "Ben Teğmen Dallas, NYPGT." Eve'in cümlesi biterken kalabalıktan huzursuz sesler yükseldi ve arka tarafa doğru bir hareketlenme oldu. "Kıpırdamayın. Ceplerinizde ya da kan dolaşımınızdaki herhangi bir şeyle ilgilenmiyorum ama o kapıdan çıkmaya kalkanların başı büyük belada olacak." Salondaki hareket kesildi. "Elimde bir fotoğraf var. Herkesin tek tek buraya gelip fotoğrafa bakmasını istiyorum. Bu kızı tanıyan, görmüş olan ya da hakkında bir şeyler bilen var mı? Sen." İyi, siyah bir gömlek ve bol pantolon giymiş oğlanı işaret etti. "Buraya gel ve bak." Oğlan yavaşça yaklaştı. "Yoo, fotoğrafa bak önce ukala şey, yoksa üzerini aramaktan büyük keyif alacağım." Çocuk Eve sırıttı ama fotoğrafa baktı. "Onu tanımıyorum ve hiç görmedim. Gidebilir miyim memur hanım?" "Teğmen." "Hayır, şurada bekle." Eve sağ duvarı işaret ettikten sonra yine siyah kıyafetler içinde olan bir kıza yaklaşmasını söyledi. Kız aynı aheste tavırlarla yaklaşırken duvara yaslanmış bekleyen çocuğa sanki özel bir şaka paylaşıyorlarmış gibi güldü. Ama fotoğrafa baktığında yüzündeki alaycı ifade kayboldu. Haberlerde gördüm onu, haberlerden tanıyorum. Kolombiyalı kız, öldürülen Kenbi gibi. Öğrenci grubunda mırıldanmalar başlamıştı ve Eve bir süre devam etmesine izin verdi. Doğru. Kenbi'yi tanır mıydın? Elbette, elbette tanırdım. Herkes tanırdı onu. Tanrım, bu olay berbat bir şey. Bu kızı daha önce gördün mü? Kız öğrenci başını iki yana sallarken birisi seslendi. Ben gördüm sanırım. Eve birkaç adım yana gitti ve eli havada öne çıkan çocuğa baktı. Gel buraya dedi oğlana. Kıza da sağ duvara doğru gitmesini işaret etti. Sanırım evet gördüm onu. Oğlan da aynı siyah üniformayı giyiyordu ve kulağında bir sıra gümüş halka küpe vardı. Sol kaşının üzerinde de aynı halkalardan üç tane daha vardı. Adın ne? Mika, Mika Konstantin. Kenbi ile birçok ortak dersimiz vardı ve bazen dışarıda da birlikte takılırdık. Çok sıkı fıkı değildik ama aynı grupla parti yaptığımız olurdu. Kızı nerede gördün? Gördüğümü sanıyorum, yani sanırım. Haberlerde gördüğümde tanıdık geldiğini düşünmüştüm. Ve Kenbi şey olduğunda, yani ben ona olanları duyduğumda, kızı olanlarla aynı şey olduğunda, kız o kulüpteki fıstık değil miydi, dedim. Hangi kulüp? Sahne senin. Arada gittiğimiz bir yer ve sanırım kızı orada gördüm. Kızı birkaç kez Kenbi ile dans ederken gördüğümü hatırlıyorum sanki. Yani tam olarak emin değilim ama bence öyle. İkisini ne zaman birlikte görmüştün? Birlikte falan değillerdi. Yani o anlamda aralarında bir şey varmış gibi değil. Sadece dans ediyorlardı işte. Geçen ay yanılmıyorsam bir süredir o kulübe gitmedim. Aklımda kalmalarının tek nedeni de birlikte iyi görünüyorlardı, anlıyor musun? Mesela bu dersi bedenimi nasıl özgür bırakacağımı, nasıl hareket ettireceğimi öğrenmek için alıyorum. Ve onları dans ederken izlediğimde işte bu diye düşündüğümü hatırlıyorum. Cidden nasıl hareket edeceklerini çok iyi biliyorlardı. Onları fark eden başkaları da olmuştur eminim. Kesinlikle. Eve Peabody'yi aradı. Öğrenciler arasında Rachel ve Kenbi'yi kulüpte dans ederken gören üç şahit vardı. Kulübe birlikte gelmemişler, birlikte oturmamışlar, birlikte çıkmamışlar dedi Eve aracı şehir merkezine doğru çevirirken. Yazın birkaç hafta arayla birkaç dans var elimizde ama bunun tesadüf olması mümkün değil. Birisi onları orada öyle gördü ve planlamaya mı başladı? Orada gördü ya da başka zaman başka bir yerde gördü. Ayrı ayrı ya da birlikte. İkisi de dansı seviyordu, yani başka bir yerde de karşılaşmış olabilirler. İkisi de üniversiteli. Rachel, Kenbi'nin gösterilerinden birini izlemeye gitmiş de olabilir. Diego ve Hooper da kulübe sık sık gidenlerden. Ya biri ya da ikisi de onları birlikte görmüş olabilir. Tekrar Kolombiya'ya gideceğiz. Bakalım Rachel'ın arkadaşlarından ya da sınıfındakilerden kimse onu Kenbi ile görmüş ya da ondan bahsettiğini duymuş mu? 29. ayrımın sonu. Sayfa 297. Devamı 30. ayrımda.